Ayrım 11.
İbrahim Hakkı Konyalı, hocanın türbesindeki bir sütunda orayı ziyarete gelmiş bir askerin 796-1393 tarihini taşıyan bir yazısını görmüş. Bakınız bu yazarın, Akşehir Nasrettin Hoca'nın şehri, İstanbul 1945 sayfa 472. Bu gerçekten 1. Bayezid çağından kalma bir yazı ise Nasrettin Hoca'nın Temür istilasından önce ölmüş bulunduğuna bir tanık sayılır. Hocanın Selçuklular çağında yaşamış ve mezar taşındaki tarihin düzeltilmiş şekli olan 683 eşittir 1284 taksim 85'te ölmüş olabileceğini destekleyen başka belgeler de vardır. Birincisi, yakın zamanlarda Sivrihisar'da bulunan bir mezar taşı, orada Nasreddin'in kızı Fatıma adlı bir kadının 727 eşittir 1326 taksim 27'de öldüğünü bildiren bir kitabe yazılıdır. Daha sonraki bir tarihten ama gene de önemli ikinci bir belgede 15. yüzyılda yazılmış Saltukname'dir. Orada hoca ile ve hocanın karısı ile Sarı Saltuk'un Akşehir'de buluşmalarına değin bilgiler veriliyor. Bakınız Abdülbaki Gölpınarlı, Nasrettin Hoca İstanbul 1961, sayfa 11. Fahir İz, Türk Edebiyatında Nesir 1, İstanbul 1964, sayfa 317-318. Bu kaynağa göre Nasrettin Hoca 1268 taksim 69'da Akşehir'de ölmüş olan Seyit Mahmut Hayrani'nin müridi idi. Üçüncü önemli belge 1257 ve 1266 taksim 67 tarihli iki vakfiyede Nasrettin Hoca adlı bir şahidin adı anılmış olmasıdır. Bu vakfiyelerden birincisi Seyit Mahmud'a değindir. Bütün bu verilere dayanarak gelenekten gelme bir bölük anlatmalarla türbesinin canlı tanıklığında büyük bir gerçek payı bulunması ve Nasrettin Hoca'nın 13. yüzyılda Sivrihisar topraklarında doğmuş, Akşehir'de yaşamış ve ölmüş bir kişi olması gerektiği sonucu çıkar kanısındayız. Onun nükteli sözleriyle ve garip davranışlarıyla ün kazanmış bir kişi olduğunu belirten en eski kaynak yukarıda değindiğimiz Saltukname'dir. Bu eserin tanıklığına göre hocanın fıkra kahramanı çehresi 15. yüzyıldan başlayarak belirmiş demektir. Daha sonra 16. yüzyıl başlarında yazılmış bir latifeler kitabı, Lami Çelebi ile oğlunun kalemlerinden çıkmış eser. Hoca üzerine anlatılmış 4 hikaye aktarmıştır. Hocanın fıkralarını derlemiş en eski kitap, bugünkü bilgilerimize göre 16. yüzyılın sonlarında yazılmış ve içinde 43 hikaye bulunan eserdir. Oxford Bodleian kitaplığı yazmaları No. Or. 185. Şunu da unutmamak gerekir. Nasrettin Hoca'nın vatanı sayılan Sivrihisar'ın halkı, Saltukname'nin yazıldığı 15. yüzyıldan başlayarak saflıkları, tuhaflıkları ile ün almış insanlardı. Paris Bibliothèque Nationale'deki tarihsiz bir yazma fıkra kitabında 5 hikayede Sivrihisarlıların tuhaf hallerini anlatır. Böylece başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. Acaba Sivrihisarlıların bu ünleri içlerinden Nasrettin Hoca'nın çıkmış olmasından mı geliyor? Yoksa Nasrettin Hoca tuhaf hikayelerin kahramanı olarak yaygın ününü bu tuhaf insanların yurdu olan kasabada doğmuş olmasına mı borçludur? Biz her iki yönden açıklamada da birer gerçek payı bulunduğu kanısındayız. Çünkü Nasrettin Hoca'nın nükteci ve bilge ünü de onun doğum yeri olan Sivrihisar insanlarının tuhaflıkları ve saflıkları üzerine anlatılanlar da eski kaynaklara, ta 15. yüzyıla çıkıyor. Hocanın hikayelerinde hazır cevaplık, nükte, sağduyu ile saflık ve tuhaflık öğeleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar ve bunlar tümüyle Nasrettin Hoca'nın halk bilgesi kişiliğini, yani onun fıkralarının ayırt edici niteliğini meydana getirirler. Epey eski bir tarihten, belki de hocanın ölümünden az sonra başlayarak, Sivrihisarlılar üzerine anlatılan hikayelerle hocaya mal edilen fıkralar birbiriyle kaynaşmış ve giderek hocanın kişiliği ağır bastığı için sade Sivrihisarlılar üzerine anlatılanlar değil, Türk mizah yaratmalarının büyük toplamı da onun ünlü adı etrafında çevrelenmiş olmalıdır. Soru 43. Nasrettin Hoca fıkralarının masal incelemelerinde yeri ve önemi nedir? Nasrettin Hoca fıkraları çok büyük bir yayılma gücü göstermişlerdir. Doğu Türkistan'dan Macaristan'a, Güney Sibirya'dan Kuzey Afrika'ya kadar bu halk tipi üzerine hikayeler anlatılır. Çok kez onun adı Arap memleketlerinde fıkra tipi olan Cuha'nın adıyla karıştırılmış, birinin hikayelerinin ötekine mal edildiği olmuştur. O kadar ki halk için düzenlenmiş Arapça bir fıkra kitabı, Hoca Nasreddin Efendi Cuha'nın Latifeleri başlığı ile Nasreddin Hoca ile Cuha'yı aynı bir kişi gibi gösteriyor. Nasreddin Hoca hikayelerinin dolaştığı diyarların kendi evladı sayılmıştır oralar halkınca. Adı kimi kez zor tanınır biçimlere sokulmuş, Türkiye'de de hikayeleri anlatılırken adına eklenen efendi sözünden bozma kelimelerle adlanmış, Doğu Türkistan'da Avanti, Özbekler arasında Afandi ya da Apandi gibi. Ama çoğu kez de kendi adıyla anılmış. Doğu Türkistan'da Nasreddin Avanti, Kazaklar arasında Koca Nasr, Özbekler içinde Nasreddin Apandi, Azerbaycan'da Molla Nasreddin, Türkçe konuşmayan milletlerin, Sırpların, Hırvatların, Yunanlıların hikayelerinde de çoğu kez adını yitirmeden, hocanın hikayeleri halk anlatı geleneğinin önemli bir bölümünü meydana getirmiştir. Cuha ile adının karıştırılmasını göz önünde tutan Albert Veselski, hem Nasreddin Hoca hem de Cuha üzerine anlatılan bütün hikayeleri, yani Akdeniz ve Balkan ülkelerinin güldürücü halk fıkralarının büyük bir toplamını, Der Hotşa Nasreddin, 2 cilt Weimar, 1911, başlığı altında derlemiş ve incelemiştir. Bu bilginin derleme ve incelemelerinde Orta Asya'daki Türk dili konuşulan ülkeler ile Azerbaycan ve Kafkasya halk anlatı geleneklerindeki Nasreddin hikayeleri eksiktir. Nasreddin Hoca'nın belli bir türden anlatı ürünlerini kişiliği çevresinde toplamadaki büyük gücü, onun adına mal edilen hikayelerin yayılma alanına nasıl bir genişlik sağladığı yukarıdaki özetten kolayca anlaşılır. Bu hikayelerin incelenmesi dünyanın üç büyük kıtasındaki milletler arasındaki kültür alışverişlerinin önemli bir yönünü aydınlatmaya yarayacaktır. Öte yandan yukarıda biraz değindiğimiz soru 42 ve ileride soru 44. Yeniden üzerinde duracağımız bir çeşit hikayeler, bir bölgenin, kasabanın ya da köyün saf insanları üzerine anlatılanlar ile Nasreddin Hoca hikayeleri arasında sıkı ilişkiler vardır. Öyle olunca da Nasreddin Hoca konusu üzerindeki bilim çalışmalarının, bu çeşit anlatıların oluşum ve gelişimlerinin açıklanması ve bir ülkeden başka ülkelere göçlerinin izlenmesi için ne kadar verimli olacağı kendiliğinden anlaşılır. Soru 44. Toplum zümrelerini konu edinen fıkralar ne anlatırlar, ne amaç güderler? Bu fıkralar konu edindikleri zümrelere göre çeşitlenir. Türk halk edebiyatında din, mezhep, tarikat zümrelerini konu edinen fıkraların en yaygını Bektaşiler üzerine anlatılanlardır. Bektaşi fıkra tipi olarak rakı, şarap gibi sarhoş edici içkilere karşı İslam dininin haram yargısını hiçe saymak bakımından Bekri Mustafa ile birçok maceraları ortaklaşa paylaşır. Ama Bektaşi hikayelerinde geliştirilmiş olan konular ünlü Ayyaş üzerine anlatılanlara baka çok daha zengindir. Bektaşi'nin bütün din, diyanet sorunlarında İslam yasalarına aykırı bir düşünü ve tutumu vardır. O işi Allah'la şakalaşmaya, gereğince ondan bile birçok haksızlıkların hesabını sormaya kadar götürür. Bektaşi hikayeleri özellikle şehirlerde çok söylenir. Herhalde içlerinde çok eskileri vardır. Yeni olan birçoklarının yaratılması ise 16. yüzyıldan sonra Bektaşi tarikatının kurulması ile hızlanmış olmalıdır. Eski fıkra kitaplarında bugün Bektaşiler üzerine anlatılan hikayelerin kişileri Rafiziler, Mülhitler diye gösterilmiştir. Din konusunda hoşgörülük, sıkı yasakları umursamamak ve benzeri temaları olan hikayelerin köy çevrelerine özgü tipleri de meydana gelmiştir. Bektaşi tipinin yerini tahtacıların yaşadıkları bölgelerde Anadolu'nun bu göçebe dağlı halkını temsil eden ve inanışları ile olduğu kadar yaşayışları ile de yerleşik çiftçi köylüden çok farklı olan insanlar almıştır. Göçebe yörüklerde inanışları ile Sünni Müslüman oldukları halde din işlerinde pek titiz davranmadıkları, İslam'ın bütün adab ve erkanını harfi harfine uygulamayı bilmedikleri için bu konularda anlatılan hoş maceraların kahramanları olmuşlardır. Öte yandan Yörükler gibi köylüler de şehirli halkın uydurması hikayelere konu olurlar. Bunlarda köylülerin kabalığı, cahilliği, saflığı alaya alınmıştır. Çok eski çağlardan beri Anadolu'da şehir toplumunda Türk sözü köylü anlamına kullanılırdı ve şehir halkının köylüler üzerine eğlendirici hikayeleri pek yaygındı. Bunların en eskilerini Mevlana'nın Mesnevisinde buluruz. Farklı, kavmi, etnik, asıllardan toplulukların birbirleri üzerine ya da herhangi bir bölge, bir kasaba, bir köy halkının başka bir bölge, bir kasaba ya da bir köy halkı üzerine anlattıkları hikayelerde ayrı bir çeşit meydana getirirler. Bunlar bir toplumun kendinden olmayanları, onların saflıkları ile, tuhaflıkları ile alay edip gülme amacıyla uydurulan hikayelerdir. Anadolu'nun birçok bölgelerinde komşu köyler kurmuş olan Türk asıllı topluluklarla Laz, Çerkes, muhacir halkın birbirleriyle şaka eden hikayeleri ya da adı çıkmış bazı köy veya kasaba halkı, örneğin Andavallılar, Karatepeliler ve benzeri için anlatılanlar gibi. Çoğu kez aynı bir hikayeyi, örneğin Çankırılı'nın Ankaralı üzerine, Ankaralı'nın da Çankırılı üzerine anlattığı olur. Bu tip hikayelerden bir kümesi de çok eskiden Sivrihisarlılar üzerine anlatılırdı. Sivrihisarlılar sonradan herhalde hemşehrileri Nasreddin Hoca'nın ünü baskın çıktığı için saflıkları ile ve acayip şaşırtıcı işleriyle alay edilen fıkra tipi niteliklerini yitirmişlerdir. Bu hikayelerin hepsini ilk edinilen izlenime aldanarak bir zümre halkının başka bir zümreden olanları alaya alıp küçültme amacıyla ve düşman tarafından yaratmaları saymak yanlış olur. Çoğu kez bunlar alay konusu olan toplumun bir çeşit meydan okuması anlamını alır. Dikkat edilirse bu tip hikayelerin pek çoğunda alay konusu sanılan kişinin alay eden durumunda olduğu fark edilir. O anlatıları yaratan ve yayanların da onlarda anlatılan kişilerin kendileri oldukları çok kez görülmüş bir olgudur. Bu hikayelerdeki ince şakanın, zekice nüktenin tadı da görünüşleriyle gerçek anlamları arasındaki bu uzlaşma sanılan çelişkiden gelir. Soru 45. Yalanlamalı masalların öteki masallardan farkları nelerdir? Milletler Arası Katalog'da 1875 ile 1999 no'lar arasındaki tipler, Türk Masal Katalog'unda da 358 ve 363 no'lular bu bölükten anlatı ürünlerine örneklerdir. Bunlar çoğu kez bir yalan yarışması şeması gösterirler. En olmayacak, en şaşırtıcı yalanı söyleyen bir mükafat kazanacak ya da bir sınamayı başarıyla sonuçlandırmış sayılacaktır. Yalanlamaların üçüncü şahısla masal gibi anlatılanları olduğu gibi, birinci şahısla yani masalcının kendi başından geçmiş bir macera biçiminde söylenenleri de vardır. O zaman yalanlamalı masal yukarıda, bakınız soru 34, incelediğimiz tekerlemeye dönüşmüş demektir. Bunlara bizim tekerleme üzerinde incelememizde, Le Tekerleme, Paris 1963, No 50-51 E, 51 I, 51 J, 53 örnekler vardır. Tekerleme biçiminde anlatılmadıkları zaman yalanlamalı masallarda, bir yerden sonra masalcının oraya kadar üçüncü şahısla anlattığı macerayı, sözü kişilerden birine vererek, birinci şahıslı bir anlatıya çevirdiği görülür. Sözü alan kişi de kendi başından geçenlerin hikayesini yapar bir süre. Eğer bir yarışma varsa az sonra da ikinci bir kişi macerasını anlatmaya girişir. Böylece bu tip yalanlamalı masallar kuruluşlarındaki özellikleriyle birinci şahıslı bir anlatı olan tekerlemeye dönüşmeye en elverişli yaratmalardan biri demektir. Yalanlamalı masalların başka tiplerini avcı hikayelerinde bir de bir memleket veya bölge halkının yurtlarında her şeyin olağanın üstünde ölçülerde olduğunu ileri sürerek övünme huylarını alaya almak amacıyla anlatılan hikayelerde buluruz. Bu türlü anlatılanların dünyaca en ünlüleri Münchhausen'ın başından geçmiş akıllar almayacak maceralardır. AATH No 1889-1889P. Bizim halk geleneği ve ondan esinlenen kimi mizah yazarları, bazı memleketlerin halkını, bu arada İranlıları, Azerbaycanlıları bu biçim abartmalar anlatmakta uzmanlaşmış gösterirler. Ercüment Ekrem Talun'un meşhedi hikayeleri bu tip anlatıların edebileşmişlerine örnek sayılabilir. Soru 46. Zincirlemeli masalların nitelikleri nelerdir? Bunlar milletler arası katalogda 2000 ile 2399 no'ları arasında sıralanmış tiplerdir. Türk kataloğunda da 20 ile 30 no'lar arasında bulunurlar. Bu masalların da bazı hallerde birinci şahısla anlatılan tekerleme olarak kullanıldığı olur. Bakınız Lö tekerleme, No 54. Zincirlemeli masalların çoğunun kişileri hayvanlardır. Asıl hayvan masallarından onları ayırt eden nitelik, bir kez kuruluşlarındaki özellik. İkincisi de bir ders verme çabasında olmayıp sadece eğlendirmek, şaşırtmak maksadıyla düzenlenmiş olmalarıdır. Bunlar küçük çocukların severek dinledikleri ve kendi aralarında en çok anlattıkları masallardandır. Bu masalların kuruluşlarındaki özellik şudur. Küçük, önemsiz bir takım olayların birbiri ardına zincirleme sıralanmasından meydana gelmişlerdir. Halkalar aralarında sıkı bir mantık bağıyla kenetlenmişlerdir. Anlatı bu halkaların olaylar ve masal kişileri sayısı ölçüsünde uzar. Genel olarak çok uzun olmaz, süratli bir tempo ile yürütülür. Çok kez anlatı bir yerden sonra ters yön izleyerek son olaydan baştakine ya da maceraya son karışan kişiden ilktekine doğru yürütülür. Bu masalların bir özelliği de üsluplarındadır. Bir takım hazır belirli anlatı ve konuşma kalıpları ona olayı çerçeveler. Uluslararası incelemelerde bu masallara kalıplı masallar, formula thales denmesinin nedeni de budur. Benim Az Gittik, Uz Gittik başlıklı kitabımda metni bulunan bir masalı örnek olarak göstereyim. Kuyruğu zilli tilki bir çam fidanına kuyruğundaki zili bağlayıp gidiyor. 14 yıl sonra döndüğünde bakıyor ki çam büyümüş. Zil yüksek bir dalda asılı kalmış. Çamdan zilini istiyor, çam vermiyor. Tilki baltaya gidiyor, çamı kessin diye. Balta razı olmuyor. Oradan ateşe, ateşten suya, sudan öküze. Öküzden kurda, kurttan çoban köpeklerine. Köpeklerden çobana, çobandan sıçana. Çobanın çarıklarını yesin diye. Sıçandan kediye, kediden koca karıya. Her birinden daha öncekine baskı yapmasını istiyor. Ancak koca karı kediyi dövünce sırasıyla her bir halkadaki kişi gücü yettiğinin gözünü korkutmakla tilki baltaya çamı devirtiyor, ziline kavuşuyor.